Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 60. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde istediğin fiziğe ulaşmak için uygulaman gereken 7 adımdan bahsedeceğim. Adımların hepsi basit, başarılabilir, hayatınıza bir an önce geçirilebilir adımlar olacak. İlk olarak başlayacağım konu biraz beklediğinizden farklı bir bakış açısı olacak ama bence en önemlisi, o yüzden bunu mutlaka bu bölümde bahsetmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Bu 7 maddenin her birini de teker teker gerçekleştirmen gerekiyor mu? Hayır, ama mümkün olduğunca ne kadar fazlasını hayatına dahil edebilirsen senin için o kadar iyi. Bunu genellikle ya hep ya hiç mentalitesine sahip olan insanlar için söylüyorum. Birçok insan antrenmana başladığı zaman aynı zamanda işte diyete de başlıyor, hayatında gerekli değişiklikleri yapıyor. Tamamıyla %100'lük bir değişim gerçekleştiriyor hayatının her alanında, fakat gerçek hayat maalesef bu şekilde olmuyor. Yani zaman zaman düzenine sadık kalamadığın, bozmak durumunda kaldığın, zaman zaman tekrardan geriye döndüğün, böyle dalgalı, mümkün olduğunca bu süreci koruyabilmeye çalıştığın, inişleri çıkışları olan bir süreç. Yani bu maddelerden bir tanesini yapamıyorsun diye hemen her şeyi salmana gerek yok. İşte tatile gittin, düzgün protein almıyorsun, alkol içtin, abur cubur yedin, antrenman yapmıyorsun, tamam artık battı balık yan gider mentalitesiyle hayatından hepsini çıkartma. Aynı şekilde düzene girdiğin zaman, antrenmanlara başladığın zaman hepsini sokmak için de kendini zorlama. Zaman içinde bunları alışkanlık haline getirmeye çalış. Çünkü bu maddelerin hepsi hayatın boyunca uyguladığında, uzun vadede uyguladığında sana başarı getirecek. Sadece bir aylık, iki aylık yaz vücuduna hazırlanmak için uygulanabilecek şeyler değil. Birinci madde bana göre en önemli konu. O yüzden bununla başlamak istiyorum. Algoritmanı yönlendirme, şekillendirme. Ne demek istiyorum bunu derken, sosyal medyada artık her platformun kendine göre bir algoritma çeşidi var, bir yapısı var. Instagram farklı çalışıyor, TikTok'u var, Snapchat'i var, YouTube'u var vesaire. Belki farkındasın, belki değilsin ama artık bizim bütün bakış açımızı, düşüncelerimizi, hayatımızı, dünyamızı şekillendiren şey en çok vakit geçirdiğimiz platformların algoritma yapısı oluyor. Şimdi bu söylediğim hem güzel bir şey, yani algoritmanı kendine göre, olmak istediğin kişiliğe göre, öğrenmek istediğin bilgilere göre şekillendirdiğinde dünyanın en iyi üniversitesi haline dönüşebiliyor mesela YouTube, Instagram. Ama aynı zamanda çok tehlikeli bir şey. Eğer keşfette kaybolursan, algoritmanın sana dayattığı, yani çok izlenen viral videolara kendini kaptırıp gidersen, insanın doğasında o hayvani duygularını besleyecek içeriklere maruz kalmış olacaksın. Nedir bunlar? İşte cinsel içerikler, çok uç fizikler, ondan sonra şiddet, dedikodu, magazin vesaire. Bunlar bizim doğal olarak insan doğasının gereği hoşumuza giden, bizim vücudumuzda çeşitli kimyasal reaksiyonlara, duygusal reaksiyonlara sebebiyet veren ve uzun vadede de bağımlılık yapan duygular. Yani sen sosyal medyayı sadece karşı cinsin güzel fiziklerini izlemek için, takip etmek için vesaire kullanıyorsan, algoritma sana sürekli olarak onları gönderecektir. Belli bir konuda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsan sana sürekli olarak onu gönderecektir. Şiddeti, dramayı seviyorsan, dedikoduyu seviyorsan magazini aynı şekilde, yine bütün dünyan ona göre şekillenecektir. Sen belki farkındasın, belki değilsin ama kullandığın uygulamaların ayarlarına baktığında sana günlük kullanımını, hatta gün içinde hangi saatlerde yoğun olarak kullandığını, haftalık toplam kullanımını ve bunların haftadan haftaya, günden güne, saatten saate nasıl değiştiğini istatistik olarak gösteriyor. Sen şimdi diyebilirsin mesela, ben çok fazla vakit geçirmiyorum vesaire diye, ama bunu ben yakın çevremdeki arkadaşlarımla da defalarca konuştuğumda, hadi aç bakalım, kontrol edelim diyoruz mesela. Sen zannediyorsun ki çok az vakit geçiriyorum ben bu uygulamalarda, ama halbuki gününün 5 saati, 6 saati o uygulamada geçmiş. Sana belki 30 dakika gibi geliyor. Ve bu farkındalığını yükseltmediğin zaman, bu farkındalığa varmadığın zaman algoritma artık seni nasıl besliyorsa öyle sürüklenip gidiyorsun. Dünyan ona göre şekilleniyor, düşünce yapın ona göre şekilleniyor. Çünkü bizim beynimiz aslında gözümüzün maruz kaldığı şeye göre şekilleniyor. Brain plasticity denilen şey. Yani beynini şekillendirebiliyorsun. Zaten gözler de beynin dışarı çıkan bir parçası olduğu için sen neye maruz kalıyorsan, dinliyorsan, işitiyorsan, izliyorsan beynin ona göre şekilleniyor, ona göre öncelik sıralamasını değiştiriyor. Şimdi bunun farkına varmak çok önemli. Çünkü sen sosyal medyada diyelim ki kilo vermeye çalışan ortalama bir insansın. Sürekli olarak erkek ya da kadın hiç fark etmez. karşı cinsten ya da hem cinsinden beğendiğin fiziklere maruz kalıyorsun. Saatlerce, haftalarca, günlerce sürekli olarak bu fizikleri görüyorsun. Bir süre sonra sana şöyle geliyor. Ya herkes spor yapıyor, herkes güzel fiziğe sahip. Bir de bana bak, işte kendinden daha da nefret etmeye başlıyorsun. Aynadaki görüntünü sevmiyorsun. Farkında olmadan antrenmanlara başladığında bir an önce o fiziğe ulaşmak için kendini cezalandırırcasına antrenman yapıyorsun. Zaten sosyal medyada gördüğün her şey ekstrem. Yani çok zor hareketleri paylaşıyor insanlar, çok ağır kiloları kaldırdıkları, çok sert antrenman yaptıkları ya da vücutlarının en iyi oldukları zamanları paylaşıyorlar sürekli. Hiç kötü bir şey paylaşan görüyor musun? Hayır. Kimse kaldıramadığı ağırlığı paylaşmaz. Niye paylaşsın? O izlenmiyor. Kimse sabah kalktığında aynadaki su tutmuş göbeğini, karın kasları kaybolmuş, ertesi gün işte alkol içmiş, takılmış, uykusuz kalmış. O hallerini kimse paylaşıyor mu? Hayır. Herkes en mükemmel olduğu zamanı paylaşıyor. Aynı şekilde kadınlar işte makyajsız olduklarını, bakımsız olduklarını sosyal medyada gösteriyorlar mı? Hayır. Herkes mükemmel olmak zorunda ve standart gün geçtikçe yükseliyor sosyal medyada. Bu kadınlarda ve erkeklerde farklı şekilde reaksiyona sebep oluyor. Erkekler işte o fiziklere ulaşmak için belki steroid kullanmaya, o olaya hızlıca erişmeye çabalıyorlar. Kadınlar aynı şekilde mesela spesifik bir avatar için, idol aldıkları kişi için görünmek adına gidip işte estetik ameliyatı vesaire yaptırıyorlar. Herkes bir insan gibi olmaya çalışıyor, bir figür gibi olmaya çalışıyor. İdeal bir figür var. Herkes onun peşinden koşuyor. Türkiye'nin zaten dünyada bile adı çıkmış. Dünyada bütün estetik ameliyatları Türkiye'de yapılıyor. En popüler yer orası. Ben burada kime Türk olduğumu söylesem herkes bana bundan bahsediyor. İşte mutlaka bir yakını ya da kendisi saç ektirmeye gitmiş ya da işte eşi göğsünü yaptırmaya gitmiş, dudağını yaptırmaya gitmiş, burnunu vesaire. Türkiye'de bu olay gerçekten çok yaygınlaşmış. Ben farkında bile değildim birkaç yıl öncesine kadar. Ve gerçekten herkes böyle tek bir fabrikadan çıkmış gibi görünüyor. Herkesin burnu aynı. Herkesin işte göğüsleri aynı. Erkekler yine aynı şekilde herkes hormonlar vesaire alarak belli bir görüntüye, fiziğe ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bunların en büyük etkisi aslında bütün bu yaşananların kökeninde bizim inanç sistemimiz yer alıyor. İnanç sistemimizi şekillendiren platformlar da günümüzde sosyal medya platformları. Biz sürekli olarak kendimizi kıyaslamayı seven yaratıklarız. Sosyal medyada gördüğün insanlarla kendini sürekli olarak kıyaslayıp özgüvenini aslında düşürüyorsun. Sürekli eksikliklerin gözüne çarpmaya başlıyor ve bu da insanda güvensizlik yaratıyor. Bunlar da uzun vadede senin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek kararlar almaya sevk ediyor seni. Dış görünüşünü sağlığından önce tutar hale geliyorsun. Kelimenin tam anlamıyla o izlediğin insanlardan etkileniyorsun. Zaten influencer kelimesi de buradan geliyor. Yani etkileyen kişi, rol model. Şimdi bunların hepsi sosyal medyanın olumsuz yanları. Ben demiyorum ki sadece olumsuz şeyler var. Hayır, sen algoritmanı train yaptığın zaman, istediğin içeriği sana göstermesini sağladığın zaman çok güçlü, dünyanın en iyi üniversitesi haline de dönüşebiliyor aynı zamanda. Bunu hemen birkaç gün denediğinde bile göreceksin. Daha fazla görmek istediğin içerikleri beğen, kaydet, arkadaşlarınla paylaş, yorum bırak belki, sonuna kadar izle. Algoritmanın nasıl hızlı bir şekilde adapte olduğunu, sana sürekli olarak benzer içerikteki videoları gönderdiğini göreceksin. Yani aslında bazı şeyler senin kontrolünde. Takip ettiğin insanlar yine aynı şekilde. Sürekli olarak vücudunu paylaşan, ne kadar güzel olduğunu, ne kadar kaslı olduğunu göstermeye çalışan sayfaları mesela, eğer böyle bir şeye maruz kalmak istemiyorsan takipten çıkart. Özellikle kilo vermek istiyorsan, fiziğini beğenmeyen bir insansan bu tarz insanları takip etmeni önermem. Antrenman konusunda bir şeyler öğrenebileceğin, hayatına pozitif anlamda bir şeyler katabilecek, sosyal medyada vakit geçirdiğinde en azından ya şunu öğrendim diyebileceğin, hayatında bir farklılık, olumlu anlamda bir farklılık yaratabilecek sayfaları, içerikleri takip et, beğen. Bunu aktif olarak yaptığında, bu farkındalığa sahip olduğunda gerçekten mükemmel içeriklere maruz kalacaksın. Bu da seni okuduğun herhangi bir üniversiteden çok daha hızlı geliştirecek. Çünkü sabah ilk kalktığında yaptığın şey telefonu eline almak, tuvalete oturduğunda yaptığın ilk şey yine o uygulamaya girip hangi uygulamada daha fazla vakit geçiriyorsan artık. Oradaki içeriklere maruz kalmak, aynı şekilde yatmadan önce yine bunu yapıyorsun. Her boş vaktinde, durakta beklerken bile bunu yapıyorsun. Dolayısıyla bu kadar vakti bir şey öğrenmek için harcarsan, yani o içeriklerinin kalitesini kontrol edebilirsen, inanılmaz bilgiye sahip olursun. Yani aslında bu bağımlılığı kendi avantajına kullanmış olursun. Ama bu bilinçli eylemler gerektiren, farkındalık gerektiren bir durum. Ve bunu uzun süre yapmadığında algoritma bir süre sonra tekrardan default moda dönüyor. Yani default modu ne algoritmanın? En çok izlenen viral videolar ne? Ya işte komedi, komik videolar. Ya ekstrem fizikler ya da cinsel içeriğe yakın fizikler, fitness videoları, ağır, kendilerini çok zorladıkları antrenmanlar vesaire. Şiddet, dedikodu, savaş videoları, sansasyonel haberler vesaire. Uygulamada bir süre sonra vakit geçirmediğinde algoritma tekrardan buralara doğru kayıyor. Yani bu videoları tekrardan sana göndermeye başlıyor. Çünkü bu videolar insanlar tarafından rağbet görüyor, izleniyor. Sadece sosyal medya kanalları da değil, aynı zamanda işte televizyonda Müge Anlı diye bir program var mesela. Ne oluyor bu programda? Sürekli olarak bir drama, sürekli olarak bir magazin, dedikodu, polisiye olayları geçiyor. Ev hanımlarının çok büyük bir kısmı mesela bu programı izliyor. Ratingler kırıyor bu program. Bu kadar rağbet görmese yıllardır televizyonda olmaz değil mi? Neden rağbet görüyor peki? İnsanlar gerçekten dramayı seviyorlar. Zaten Türk dizilerinin işte dünyada çok popüler olmasının sebebi de bu. İran'da, Orta Doğu'da. Buradaki insanlar bile benim bilmediğim bir sürü Türk dizisini biliyorlar. Düzenli olarak izliyorlar. Genellikle de böyle yaşlı kesim. Bunların bir sebebi var. Sen dramayı izlediğin zaman vücudunda kortizol, yani stres hormonu salgılanmaya başlıyor. İşte bir savaş olabilir ya da artık olay örgüsü neyse. Fake bir şey de olabilir. Yani sadece rol icabı dizide gerçekleşen bir şey de olabilir. Müge Anlı tarzında gerçek yaşanmış bir olay da olabilir. Kortizol yükseliyor, dolayısıyla kan şekerin de yükseliyor aynı zamanda. Kas yapmayı, yağ yakmayı bu süreçte unutuyorsun. Vücudun tamamıyla alarm durumunda, fight or flight dediğimiz mod. Yani tıpkı seni bir aslan kovalıyormuş gibi, canınla mücadele veriyormuşsun gibi bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor aslında vücudunda. Sindirimin olumsuz yönde etkilenir, uykun kaçar. Bu da doğal olarak sağlığını uzun vadede kötüye götürür. Hayatında yeterince drama yokmuş gibi bir de başka insanların negatif enerjilerini, olaylarını absorbe etmiş oluyorsun. Stres seviyelerini arttırmış oluyorsun. Bu da senin sağlığını olumsuz yönde etkilemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Vücudunda kortizol kaynaklarını tüketmiş oluyorsun. Şöyle bir şey var. Sen stres yaptığında vücudun alarma geçiyor, kortizolü salgılıyor. Aynı zamanda sadece stres yaptığında değil, sen sabah kalktığında seni uyandırmak için, harekete geçirmek için kortizol yükseliyor sabah saatlerinde. Yine aynı şekilde sen antrenman yaptığında da kan şekerin yükseliyor, kortizol yükseliyor. Kortizol bizim ihtiyacımız olan, bizi harekete geçiren stres hormonu. Fakat sen bu hormonu sürekli olarak salgıladığında vücudunda, işte bu izlediğin haberlerle, maruz kaldığın sosyal medya içerikleriyle vesaire ve üzerinde hiçbir kontrolün yok bu olayların, hiçbir şekilde değiştiremezsin, seni de ilgilendirmiyor, yapabileceğin, yardım edebileceğin bir şey de yok. Sadece maruz kalıyorsun. Hatta dizilerde vesaire böyle bir olay da yok. Tamamen kurgu ve bu kurguda senin beynin bunu gerçek olarak algılayıp hüzünleniyor. Belki diziyi izlerken ağlıyorsun vesaire. Ve bu duygular bir süre sonra sende bağımlılık yapıyor. Vücudundaki o gerçekleşen kimyasal reaksiyon bağımlılık yapıyor. Ve kortizolü sürekli olarak salgıladığın için bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yalama oluyor olarak düşünebilirsin. Hassasiyetin azalıyor. Yani sabah kalktığında bu sefer kortizolün yüksek olmadığı için mesela daha yorgun kalkıyorsun. Antrenmanlarda eklem ağrıları hissedebilirsin çünkü vücudun strese karşı artık toleransı düşmüş durumda. En ufak bir şeyde stres yapabilir hale geliyorsun ve bu da çok kısa bir süre içerisinde depresyona, panik ataklara kadar gidebilir. Zaten mental sağlık hastalıkları her geçen yıl gün geçtikçe artıyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmemiz, bunun tam tersi olan yani stres kovasını boşaltacak şeylerle çok fazla vakit geçirmememiz, yani doğayla, gün ışığında, egzersizle, hareket ederek, elektronik cihazlardan uzak bir hayatımız olmadığı için bu vaktimizi gün geçtikçe daha da azalttığımız için, özellikle Covid zamanında mesela herkes kendi inlerine çekilmek zorunda kaldı. Sosyalleşme azaldı. Elektronik cihazların kullanımı arttı. Bu süreçte herkes bir şeyin bağımlısı hale geldi. Bazı insanlar icatlar yaptı, dünyanın en zengin insanları haline geldi. Bazı insanlar depresyona girdi. Geçen gün onunla ilgili bir istatistik gördüm. Covid döneminde her gün milyonerlerin sayısı düzenli bir şekilde artmış. Aynı zamanda yandaki grafikte de depresyona giren mental hastalıkların oranını gösteriyorlar. O çok daha hızlı bir şekilde artmış. Zaten bunu kendinde de hissedebilirsin. Şu telefonunu 5 dakika kenara koyup dışarı çıktığında böyle bir rahatsız hissediyorsun. Telefonun yok artık, böyle bir kolun bacağın gibi, bir organın gibi şu cihaz. Biraz uzak kaldığında direkt olarak anksiyete başlıyor. Bunun da farkında olup kasıtlı oruçlar tutman gerekiyor. Yani kendini bundan uzaklaştırman gerekiyor. Sokakta mesela yemekten sonra bir yürüyüşe çıktığın zaman 10 dakika 15 dakika telefonunu yanına almamaya çalış. Şöyle bir nefes al, doğayla vakit geçir. 10 dakika da olsa her gün bunu yapmaya çalış. Bunu ben en çok kendime hatırlatıyorum. Ne kadar iyi geldiğini göreceksin. Stres seviyelerimizin bu kadar yüksek olduğu bir hayat şartında kendimize bu tarz kısa molaları vermemiz gerekiyor. Diğer türlü kova doluyor, doluyor, doluyor ve bir şekilde bir yerde patlıyor. Ya depresyona giriyorsun, ya ilişkilerini bozuyorsun, ya birileriyle tartışıyorsun vesaire. Yani bu maruz kaldığımız sosyal medyanın dışında da bir dünyanın var olduğunu kendimize zaman zaman hatırlatmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla vakit geçirmemiz, ailemizle, sevdiklerimizle vakit geçirmemiz gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan kendimizi bu maruz kaldığımız içeriklerin dünyasına çekmiş oluyoruz. Ve bu da genellikle birçok insan için toksik bir dünya. Sen dışarı çıktığında, yürüdüğünde kaç tane işte o sosyal medyada gördüğün gibi kaslı insan görüyorsun, karın kası olan ya da işte çok güzel kalçası olan, göğsü olan bir kız görüyorsun. Belki her 10 insandan bir tanesi. O bile yani çok yüksek bir ihtimal. Ben 14 yaşından beri spor salonlarında antrenman yapıyorum, antrenörlük yapıyorum. Sürekli olarak gözlem yapabilme şansım oluyor. Herhangi bir saatte spor salonuna girdiğinde o sosyal medyada gördüğün tarzdaki vücutları, kadın erkek fark etmez, görebilme şansın %1, yani oran olarak bütün insanların sayısına baktığın zaman %1 oranında o tarz insanlar var. Hatta bazı spor salonlarında hiç bile olmayabilir. Bazılarında biraz daha fazla olabilir. Ama oran hani senin sosyal medyada izlediğin gibi o kadar yüksek değil. Herkes öyle görünmüyor. Gerçek hayat böyle değil. Sadece sen yağlı değilsin, merak etme. Kendini bu algıya kaptırdığında farkında olmadan beslenme alışkanlıkların değişecek. Mesela kendini aç bırakmaya zorlayacaksın ya da artık o izlediğin influencer'ın sana önerdiği şey neyse, videoyu izlerken onunla aynı fikirde olmasan bile artık ona maruz kaldığın için bilinç altında o bir şekilde yer etti ve davranışlarını bir şekilde etkileyecek. Sürekli olarak ağır makyajlar yapan, ağır estetik ameliyatlarından geçmiş ve kendini paylaşan selfilerle orada burada insanları takip ediyorsan elbet bir gün senin de böyle bir sürece girme ihtimalin yüksek. Ve gerçekten hani senin sağlığın için iyi olsa ya da karşı cins için çekici görünen bir durum olsa tamam diyeceğim. Yani insanlar kendilerini öyle bir değiştiriyorlar ki gerçekten hani bir gram kadınsı çekicilikleri kalmıyor. Hani böyle yapma bebeğe dönüşüyorlar. Aynı zamanda zaten birçok ünlünün de bu tarz süreçlerden geçtiğini gördük. Michael Jackson mesela en son artık estetik ameliyatından sonra öldü adam. Yani senin bütün odan, dış görünüşün olduğunda sağlığını arka kapıya atmış oluyorsun. Bu da mantıklı bir şey değil uzun vadede. Keyfini kaçırır, mutlaka hayat kaliteni düşürür. Aynı zamanda sürekli olarak o Müge Anlı konseptinde şeylere maruz kalan insanlar bir süre sonra arkadaşlarıyla sadece dedikodu yapmak için bir araya gelir. Böyle bir negatif enerji oluşur etrafında. Hayatında hiçbir şey olumlu yönde ilerlemez. Çekim gücü yasası diye bir şey var. Sen pozitif düşündüğünde, iyi insanlarla vakit geçirdiğinde, pozitif bir enerji alanın olduğunda o frekanstaki şeyleri hayatına çekiyorsun. Aynı şekilde senin maruz kaldığın şeyler negatif olduğunda da yine aynı negatif şeyleri hayatına çekiyorsun. Sonra bunlar niye beni buluyor? Niye hep ben diye dolaşırsın ortalıkta. Ve algoritmaları da o kadar fazla değiştirdiler ki günden güne daha da böyle çekilmez hale geliyor aslında. Instagram'da ben artık takip ettiğim insanlardan çok daha fazla takip etmediğim insanların içeriklerini görüyorum. Benim ana sayfamda önceden sadece takip ettiğimiz insanların içerikleri olurdu. Şimdi sadece ilk içerik takip ettiğin kişinin içeriği, aşağı yuvarlıyorsun, reklamlar başlıyor, biraz daha iniyorsun. Saçma sapan bir sürü en çok izlenen o viral videolar karşına çıkıyor. Ya ben bu sayfaları takip etmeyi tercih etmedim ki, niye beni bunları ana sayfama koyuyorsun? Zaten keşfette, hani benim böyle bir isteğim olsa keşfete girer bakarım. Ama işte algoritmalarda artık bütün bu sosyal medya uygulamaları çok güçlü hale geldiler. Milyonlarca artık kullanıcı kitleleri var. Geçen gün YouTube'la alakalı bir istatistik okuyordum. Her 3 insandan dünyadaki birinin YouTube hesabı var. Yani artık bu şirketler birçok devletten daha çok güçlü konumdalar ve insanların, toplumun psikolojisini, algısını yönlendirebilir konumda otoritedeki şirketler. O yüzden sürekli olarak ayık olmak lazım. Neye maruz kaldığının farkında olmak lazım. Bilinçli bir şekilde algını, odağını temiz tutmak lazım. İnsanın doğası çok net ortada. Ne istediğimiz, neyi beğendiğimiz çok net ortada. İnternet var olduğundan bu yana en çok rağbet gören, en çok ziyaret edilen, tıklanan internet ortamı, web sitesi, porn web siteleri. Ve bu her zaman böyle olmaya devam edecek. Bizim bir komutanımız bize şey derdi. Dünyanın en eski iki mesleğinden birini yapıyorsunuz derdi. Bir tanesi orospuluk, diğeri askerlik. Gerçekten bu dünyada bitmeyecek iki şey varsa, bir tanesi cinsel içerikli şeyler ya da o piyasa, o industry artık neyse. Bir diğeri de savaş, violence, bunun getirdiği beraberinde drama vesaire. Evet, ikinci madde, her zaman seni daha az yemeye teşvik edecek gıdaları beslenmene sokmaya çalış. Bunlardan en iyileri hangisi? Yüksek proteinli beslenme, yüksek lifli beslenme. Bu da ne demek? Biraz daha spesifik konuşacak olursak. Hayvansal proteinler, bitkisel proteinler. Hayvansal proteinler tavuk, et, balık, yumurta, peynir, süt ürünleri. Bitkisel proteinler mercimek, bezelye, nohut. Sebze kategorisinde yeşil gördüğün herhangi bir şeyi yiyebilirsin. Aynı şekilde lif oranı da yüksek sebze ve meyvelerde. Meyveleri yerken de mümkün olduğunca farklı renklerdeki meyveleri tüketmeye çalışıyorsun. Şimdi bu konu önemli çünkü senin kilo vermende en çok etkili olacak şey aslında bu. Günün sonunda biz yaktığımızdan daha az besini vücudumuza sokarsak kilo veriyoruz. Ama bunu yaparken bizim kendimizi böyle kısıtlamamıza, zorlamamıza gerek yok. Yani sen aslında sadece yediğin şeyleri kontrol ederek, yani ne kadar protein aldığını, karbonhidrat, yağ aldığını ve bu protein makroların kaynaklarını kontrol ettiğin zaman istediğin kadar yesen bile hala zayıflaman, iyi hissetmen mümkün. Bu konu benim çalıştırdığım insanlarla en çok konuştuğum konu. Çünkü herkes kilo vermek istiyor. Günün sonunda hani spor yapıp sadece sağlık için, bulunduğu konumu korumak için yapan insanların sayısı çok az. %90-95 kilo vermek için spor yapıyor. Dolayısıyla bu konu çok büyük önem arz ediyor. Yani senin böyle kendini aç bırakarak kilo vermen söz konusu değil. Verirsin ama çok fazla kas kaybedersin. Dolayısıyla senin tok kalarak artık daha fazla yiyemiyorum ben diyerek sağlıklı kilo vermen mümkün. Bu da yüksek proteinli beslenmekle oluyor. Sen yüksek protein yediğin zaman çok tok hissediyorsun. Leptin hormonu, tokluk hormonu vücutta fazla salgılanıyor. Dolayısıyla sen tok hissettiğinde aslında vücudunda sağlıklı kilo vermek için reaksiyonlar serisi gerçekleşmiş oluyor. Sen aç hissediyorken, yani çok kısıtlı kalori sokuyorken vücuduna kas kaybetmeme ihtimalin çok zor. Bu yüzden en önemli konu, diğer bölümlerde de çeşitli şekillerde bahsettim. Yüksek proteinli beslenme, hayvansal proteinler birinci önceliğimiz. Bunlar sadece şart değil, mutlaka bitkisel proteinlerden de yararlanabilirsin. Sadece bitkisel ve hayvansal proteinler arasındaki fark şöyle. Amino asit profili, yani kalitesi farklı. Hayvansal proteinlerde kalite çok daha fazla yüksek. Ve miktar da çok daha fazla yüksek. Yani sen 100 gram işte bezelye yediğinde ya da 100 gram et yediğinde aldığın protein miktarları değişiyor. O yüzden günlük hedeflediğin protein miktarına ulaşmak için hayvansal proteinlerden yararlan. Bitkisel proteinleri de ekleyebilirsin tabii ki. Nedir hedeflediğimiz bizim günlük protein alımı? hedeflediğin kilonun 2 katı kadar. Yani 70 kilosun, 60 kiloya düşmek istiyorsun, günlük 120 gram protein tüketmen gerekiyor. Aynı zamanda bu kadar yüksek protein tüketiyorken lif tüketimine de dikkat etmen gerekiyor. Sindirim sıkıntıları yaşamaman için lif senin yediğin şeyleri bağırsaklarında rahat bir şekilde sindirip dışkı olarak atmanda yardımcı olacak en önemli besin kaynağı. Ağırlıklı olarak sebze ve meyvelerde bulunuyor. Ağır işleme tabi tutulmuş gıdalardan uzak durmaya çalışıyorsun. Çünkü bu gıdaların özelliği yedikçe sana daha fazla yedirtmesi. Yani sen karbonhidrat yedikçe aslında daha fazla yemek isteyeceksin. Pakete giren tuzlu, yağlı gıdaları yedikçe daha fazla yemek isteyeceksin. Günün sonunda hem tok hissetmeyeceksin, sürekli olarak bir açlık olacak vücudunda. Çünkü bu besinler kan şekerini sürekli olarak yükseltecek ve buna bağımlı hale geleceksin bu tarz besinlere. Dolayısıyla gün sonunda yaktığından çok daha fazla kalori almış olacaksın. Hem de sindirim problemlerine sebep olacak bu tarz besinler. Bu yine modern tarımla birlikte en çok göze çarpan problemlerden bir tanesi. Beslenme alışkanlıklarımız ciddi anlamda doğal besinlerden pakete giren besinlere doğru kaydı. Doğal besinleri de artık paketlere sokarak satmaya başladılar. Ve aynı zamanda doğal besin de bulamıyorsun artık. Çünkü sürekli olarak ilaçlıyorlar, daha hızlı büyütmeye çalışıyorlar. Daha fazla kar elde etmeye çalışıyorlar. O pesticides denilen şeyler de bizim bağırsaklarımızdaki filtreleri tıkıyor. Sindirim problemlerine sebep oluyor. Buna hatta leaky gut sendromu da diyorlar. Yani sızdıran bağırsak sendromu. Bağırsakların normalde görevi nedir? Sağlıklı besinlerle sağlıksız besinleri ayırt ederek, yani filtreleme görevi görerek sağlıklılarını absorbe edip sağlıksızlarını bir şekilde sistemden atmaya yönelik bir yapı. Fakat o süzgeçler tıkandığı zaman ya da çapı genişlediği zaman ya da iltihaplandığı zaman bu tarz problemler ortaya çıkıyor. Ve sindirim kalitesi direkt olarak her şeyi etkiler. Senin performansından tut gün içindeki enerjine, cilt problemlerine, uykuna direkt olarak yediğin şeyler seni sen yapan şeyler, her şeyini etkiler. O yüzden bu tarz inflamasyona sebep olacak şeyleri mümkün olduğunca diyetinizden çıkartmaya çalışın. Aldığınız meyveleri vesaire iyice yıkamaya çalışın. Üzerindeki ilaçları midenize, bağırsaklarınıza göndermeyin. Yapabileceğimiz en iyi şey bu. Buna rağmen hala daha bunlara maruz kalıyoruz. Kalmamak elde değil. Ama en azından bilinçli olmak bir nebze yardımcı olacaktır. Daha yine geçen hafta çalıştığım kadınla yaşadığımız konuşmadan bahsedeyim size. 2 ay tatile gitti. İşte istemediği kadar bir kilo almış. 5 pound, 6 pound, 2 kilo, 3 kilo. Ve bunu antrenmanlara başladıktan sonra uzun süre veremediğini dile getiriyor. Çünkü bu süreçte farkında olmadan onun beslenme alışkanlıkları değişmiş. Sürekli travel yaptığı için o süreçte pakete giren yiyecekleri, içecekleri tüketmiş. Ve 2 ayda uzun bir süre. Dolayısıyla hani beslenme alışkanlıkları bu yönde değişmiş. Geldiğinde hala daha farkında olmadan böyle besleniyor. Tekrardan proteinin önemini anlattım ona. Dedim ki bak sadece 2 hafta boyunca yüksek proteinle beslenmeye çalış. Onun 120 pound yani 120 grama yakın protein tüketmesi gerekiyor. Ve 120 gram dediğin zaman belki az gibi geliyor kulağa ama 120 gram protein gerçekten yemesi çok zor. Hani şöyle masaya koysan 120 gram proteini çok fazla durmuyor. Ama proteini yemek zor. Sürekli seni tok hissettiriyor ve ağzından hani zorla sokmaya çalışıyorsun bir nevi. Ya bunu yaptıktan sonra da ne oluyor? Sen şöyle bir pozisyonda olmuş oluyorsun. Yani o kadar fazla yiyorum ki artık yiyemiyorum pozisyonunda olmuş oluyorsun. O kadar az yiyorum ki sürekli açım pozisyonundan çok daha iyi bir pozisyon. Yani olay bizim ne kadar fazla yediğimiz değil, aynı zamanda ne yediğimiz de önemli. Hatta zaten bütün olay burada, ne yediğimizde. Bunu da aklınızda bulundurun. Yüksek proteinle beslendiğinde vücudunun nasıl günden güne inceldiğini, o ekstra tuttuğun derinin altındaki suyun kaybolduğunu, kaslarının daha da güçlendiğini, sıkılaştığını göreceksin. Tabii ki de direnç antrenmanıyla birlikte kombine yaptığında. Sadece direnç antrenmanı yapmadan yüksek proteinle beslenmek bile sana birçok fayda getirecek. Üçüncü konu ağırlık antrenmanlarını yaparken belli bir plan takip etme. Yani öyle spor salonuna gidip kafana göre bugün şunu yapayım, yarın şunu yapayım şeklinde değil, haftadan haftaya, günden güne ne yaptığını bilerek, gitmeden önce ne yapacağını bilerek hareket etme. Şimdi buradaki problem şu, ben insanlara kardiyo yap dediğimde herkes 3 aşağı 5 yukarı hani nasıl kardiyo yapması gerektiğini biliyor. Tamam diyor, koşu bandına çıkarım, koşarım ya da yürürüm ya da rowing machine yaparım, spinning bike yaparım, neyse. Kardiyo makinesi diye bir şey var. Tabii ki de kardiyo sadece böyle yapılmıyor. Kardiyonun da binlerce çeşidi var. Sevdiğin sporu da yapabilirsin. Buradaki amacımız bizim ne? Belli bir kalp ritmini belli bir süre boyunca korumaya çalışmak. Bunu herhangi bir şey yapıyorken yapabilirsin. Sadece kardiyo makinelerine bağlı kalmak zorunda değilsin. Ama söz konusu direnç antrenmanları olduğu zaman, güç antrenmanları, kuvvet antrenmanları olduğu zaman insanlar ne yapması gerektiğini bilmiyor. Mesela ben hani kuvvet antrenmanı yapman gerekiyor haftada 2 gün, 3 gün dediğimde birçok insan neden bahsettiğimi kafasında canlandıramıyor. Şimdi binlerce hareket var, bir sürü ekipman var, dumbbell'ı, barbell'ı, makineleri, ne kadar set yapman gerekiyor, ne kadar tekrar, ne kadar dinlenmen gerekiyor, ne kadar fazla hareket, hangi sırayla yapman gerekiyor, hangi tekniği uygulaman gerekiyor. Yani düşünmen gereken o kadar fazla şey var ki gerçekten kuvvet antrenmanları öyle kolay bir şey değil. Herkesin yapabileceği, doğru bir şekilde yapabileceği bir şey değil. O yüzden belli bir programa sadık kalmak, fiziğini değiştirmek istiyorsan eğer ya da sonuç almak istiyorsan, artık almak istediğin sonuç neyse, yağ kaybı, kas yapımı, mutlaka güzel hazırlanmış bir programı takip etmen gerekiyor. Bunun için de zaten elimden geleni yapıyorum. Sizlerle 2 tane güzel 12 haftalık program paylaştım. Tek yapmanız gereken o programları hafta hafta takip etmek. Öncelikli olarak defi anabolikle başlayabilirsin. Sonradan defi performansa geçiş yapabilirsin. Burada direkt olarak 6 aylık yapabileceğin antrenman programı mevcut. Zaten siz onları yapana kadar yeni programları da çıkartmaya çalışacağım. İnternette gördüğünüz her bilgiye inanmayın. Her programı uygulayıp iyi sonuçlar almayı da beklemeyin. Antrenman programlaması sandığınızdan çok daha detay gerektiren, bilim gerektiren bir olay. Bazen sizden e-mailler geliyor. Ya gerçekten üzülüyorum. Geçenlerde işte bir kadın atmış. Antrenörüm çok fazla kaslı olduğumu söylüyor. Kas kütlemi azaltmam gerektiğini söylüyor demiş mesela. Ondan sonra bir tanesi demiş, antrenörüm ağır kilo kaldırmamam gerektiğini söyledi. Sürekli olarak hafif kiloyla ve yüksek tekrarla çalışmam gerektiğini söylüyor diye bir mesaj gelmiş. Bir tanesi demiş mesela, profesörün biri televizyonda hayvansal proteinlerin tüketilmemesi gerektiğini, özellikle etin tüketilmemesi gerektiğini savunmuş. Ve gerçekten adama baktığında da alanında çok iyi bir insan. Yani topluma faydası olan, alanında bilgili, güvenilir bir insan. Ama işte bu hani Canan Karatay gibi alanının dışına çıktığın zaman ya da belli bir yaştan sonra böyle kocadığın zaman o kadar fazla insanlardan ilgi görüyorsun ki sen zannediyorsun bir süre sonra ben her şeyi biliyorum abi. Hani benim uzmanlık alanım bu ama ben bu alanda da konuşabilirim. Sende böyle bir algı oluşuyor. Gerçekten benim de en çok korktuğum, hani girmekten korktuğum durumlardan bir tanesi bu. Herkes çizgisini bilmesi gerekiyor. Herkes ilgili olduğu, bildiği, okuyup araştırdığı alanlarda insanlara tavsiye vermesi gerekiyor. Çünkü senin ağzından çıkan şey, bir sorumluluğun var. Binlerce, belki milyonlarca insanı etkiliyorsun artık etki kitlene göre. Yani öyle kafana göre bir şey söyleyemezsin ve söylediğin şey herkes için geçerli de olmayabilir. Tamam, belki sen aklında bir şey düşünüyorsundur. Spesifik düşündüğün avatar için et yeme faydalı olmayabilir. Böyle insanlar var, evet. Ama sen şimdi bu mesajı böyle ortaya attığın zaman ne oluyor biliyor musun? Garibim, zavallı o ev hanımları mesela diyor ki tamam ya, et zararlıymış diyor. Etini mesela diyetinden çıkarıyor. Aynı zamanda çocuklarına vermeyi bırakıyor. Ve zaten bir de çok pahalı. İnsanların işine de gelir et almamak. Sen farkında olmadan bir söyleminle aslında birçok insanın hayatında etki bırakıyorsun. Ya bunun sorumluluğunun farkında olmak lazım gerçekten. Arkadaşlar, yüzyıllar boyunca, milyonlarca yıl boyunca biz insanoğlu et yiyerek bugünlere gelmiş canlılarız. Bizim bütün DNA'mız iliklerimize kadar hayvansal proteinlerle dolu. Sen hayvansal proteini diyetinden çıkaramazsın. Bu kadar basit. Yani en fazla olabileceğin vejetaryen olabilirsin. Ama vegan olduğunda mutlaka ama mutlaka sağlığın belli bir noktadan sonra kötüye gitmek zorunda. Bu senin yaratılışına aykırı. Dönem dönem vegan olmayı tercih edebilirsin. Hani diyebilirsin ki ya tamam, ben bu önümüzdeki 2 ay, hani maksimum 3 ay vegan besleneceğim, sonra tekrardan eski rutinime geri döneceğim. Okey, bu yapılabilir. Ama hayatın boyunca böyle bir tercih yapmak, hayatın boyunca eti diyetinden çıkartmak hiç mantıklı ve sağlıklı bir şey değil. Yeryüzündeki bütün besinleri gram gram kıyasladığın zaman, yani 100 gram et, 100 gram tavuk, 100 gram işte bezelye, artık herhangi bir sebze, meyve, 100 gram hepsini ortaya koyduğun zaman senin insan sağlığına en fazla fayda getirecek, en yoğun, en zengin beslenme içeriği bulunan gıda et. Sadece 100 gram et yiyerek vücuduna sokman gereken besinlerin belki de %80'ini 90'ını sokuyorsun. Yani bunu diyetinden tamamen çıkartmak hiç mantıklı bir şey değil. Dediğim gibi ara vermek isteyebilirsin. Tabii burada amacın da ne? Şimdi mesela et yemeyen insanların genellikle amacı spiritüel hedeflerden kaynaklanıyor. Yani adam, çünkü sen et yediğin zaman aslında o hayvanın enerjisini de vücuduna sokmuş oluyorsun. Dolayısıyla hayvan yemediğinde, hatta bazı spiritüel liderler bu bitkileri bile yemiyorlar. Tamamıyla uzun süreli oruçlardan oluşan ya da işte çeşitli besinlerden oluşan bir diyetleri oluyor. Bu şekilde o yüce enerjiye, Allah'a, Tanrı'ya, artık inandıkları şey neyse, ona daha iyi yaklaştıklarını söylüyorlar. Beyin düşünce performanslarının daha iyi olduğunu, daha iyi transa geçebildiklerini vesaire söylüyorlar. Bunlar tabii ki eğer amacın böyle bir şeyse uygulanabilecek şeyler. Ama sen normal, hani sağlıklı bir birey olmak istiyorsan, fiziğini değiştirmek istiyorsan, ağırlık antrenmanlarıyla gücünü, kuvvetini arttırmak istiyorsan, mutlaka ama mutlaka hayvansal proteinlere diyetinde yer vermen gerekiyor. Uzun lafın kısası, bir insan, bir profesör, bir alanda çok iyi olabilir, topluma büyük katkıları olmuş olabilir, kendi alanında uzman olabilir. Tabii ki saygımız var bilgisine. Fakat her dediğini, her alandaki konuşmalarını doğru olarak kabul etmen gerekmiyor. Uzmanlık alanında konuştuğunda dinleyebilirsin, doğru olarak kabul edebilirsin. Otoritedir o konu hakkında. Ama her alanda doğruyu bilecek diye bir şey yok. Bu yanılgı içine girme. İnsanlar, hepimizin egosu olduğu için bu yanılgıya düşebiliyoruz. Ben de dediğim gibi bu yanılgıya düşmekten korkuyorum. Bilmediğin konular hakkında konuşmak çok mantıklı değil. Konuşabilirsin, fikrini beyan edebilirsin ama böyle iddialı bir şekilde bunun doğru olduğunu savunmak, bilimsel olarak dayanaklarda bulunmak, insanların hayatlarında değişiklik yapmaya zorlamak bir sorumluluk gerektiriyor. Hani bunun da farkında olmak lazım. Dediğim gibi birçok insanın sağlığını kötü etkileyebilirsin bu söylemlerinle. Her zaman bunun farkında olmak lazım. Evet, 4 numarada yürüyüş yer alıyor. Yürüyüş yapabileceğimiz, bir insanın yapabileceği en iyi egzersiz modeli. Özellikle yemeklerden sonra. Yani bizim kültürümüzde çok kötü bir alışkanlık var. Yemek yedikten sonra herkes köşeye geçer, televizyon açılır, ellere telefonlar alınır, ayaklar uzatılır. Ondan sonra böyle herkes bayılarak oturur, yediğini sindirmeye çalışır. Hatta bazıları yemekten sonra daha devam eder. Çay demlenir, tatlılar gelir, meyveler gelir falan. Bir de bu genellikle uyumadan önce gerçekleşen bir rutin. Ondan sonra da mesela yatağa gidip uyuyup kaliteli bir uyku almayı bekleyip ertesi günde güne üretken başlamayı bekleyen yaratıklarız. Gerçekten çok acayip. Ondan sonra benim göbek niye gitmiyor? Ondan sonra işte ben gece niye uyuyamıyorum? O bu. Yani bunun getirmiş olduğu birçok sağlıksal dezavantajlar var. Öncelikle biz yemeği yedikten sonra sindirime yardımcı olması için bu kasları çok düşük dozajda hareket ettirmemiz gerekiyor. Bunun en iyi formu yürümek. Yani şınav çeksen olmaz, squat yapsan olmaz. Gereğinden fazla kendini zorlamış olma ihtimalin yüksek. En iyi şey yürüyeceksin. Çünkü vücudunun yorulmadan uzun süre yapabileceği en iyi aktivite yürüyüş. Ve yürüdüğünde aynı zamanda senin kasların sünger gibi bu yükselen kan şekerini düşürüyor, değil mi? Çünkü hareket ettiğinde bacak kasların, kol kasların, işte karın kasların ne oluyor? Enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla şekeri, yükselen şekeri kanda sünger gibi absorbe ediyor. Dolayısıyla sindirimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da senin karın kaslarına baktığında, hip flexor kaslarına baktığında, yani kalçanın önünde bulunan ve bacağına doğru bağlanan kaslara baktığın zaman bunlar senin midene her adım attığında aslında masaj yapıyor. Dolayısıyla bağırsak hareketliliğini arttırdığı için sindirimine büyük yardımcı oluyor. Basit bir şekilde yemek yedikten sonra 10 dakika yürüyüş bile hem senin kan şekerini düşürmene, hem sindirimine, hem de genel olarak enerjine, moduna büyük anlamda etki edecek. Yemekten sonra o yaşadığın ağırlık hissini yaşamayacaksın. Özellikle mesela köpeği olan insanlar bu konuda çok avantajlılar. Çünkü köpek genellikle ortalama olarak 2-3 kez minimum yürüyüşe çıkma ihtiyacı oluyor, tuvaletini yapmak için vesaire. Sen de onunla birlikte yürümüş oluyorsun. Bunu da mesela yemeklerinden sonraya denk getirirsen 10 numara. 10 dakika 10 dakika gün içinde bu şekilde 30 dakika yürümüş olursun. İş aralarında yapabiliyorsan bunu yapmaya çalış. Ya da ne bileyim iş yerinde bir merdivenden in çık, bir mola al, 5 dakika 10 dakika bir şey kaybetmezsin. Bir şekilde yemek yedikten sonra oturmamaya, hareketsiz kalmamaya çalış. Bunun sana ne kadar büyük etki gösterdiğini düzenli olarak yaptığında göreceksin. Bir diğer önemli konu maddemiz su tüketimi. Bununla ilgili çok basit bir formül var. Kilon çarpı 30 ila 40 arasındaki bir rakam eşittir içeceğin, gün içinde tüketmen gereken de mililitre miktarındaki su. Yani ben 100 kiloysam minimum 30'la çarptığımda 3 litre su içmem gerekiyor. En fazla da 4 litreye kadar çıkabilirim. Tabii ki bu çok ortalama bir rakam. Bir atletsen, düzenli olarak antrenman yapan bir adamsan ya da çok yoğun bir iş programın varsa, sürekli ter atıyorsan, vücudundan su eksiliyorsa daha fazla içebilirsin. Ya da çok hareketsizsen vesaire biraz daha az içebilirsin. Ama minimum rakama sadık kalmaya çalışın. Minimum rakam 30. Yani 60 kiloysan 2 litreye yakın bir rakam yapar. Su içmek neden önemli? Çünkü vücudumuzun çok büyük bir kısmı su. Yediğin besinlerin organlara, bütün bu dokulara taşınması kan aracılığıyla oluyor. Yani kandaki volümü arttırmış oluyorsun su tüketimin ideal olduğu zaman. Aynı zamanda eklemlerinin yağlanması için su içmen şart. Mesela sürekli olarak eklemleri kütleyen insanlar şınav çektiğinde, squat yaptığında vesaire büyük ihtimalle gereğinden az su tüketiyorlar. Sadece su da değil, aynı zamanda tuz tüketimine de ya da genel olarak elektrolit tüketimine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü vücudunda suyun tutunabilmesi için sodyumun da yani tuzun da belli bir miktarda olması gerekiyor. Saf sadece su içtiğinde herhangi bir sodyum, elektrolit, magnezyum, kalsiyum, potasyum neyse almadığında vücudun bu suyu tutmaz, sürekli olarak çıkarır, sürekli olarak içersin. Mesela bir diğer konu bu noktada ben çok kahve içiyorum diyorlar. İşte kahve de su yerine geçer mi? Hayır, geçmez. Kafein tam tersi aslında senin vücudundaki suyu dışarı atıyor. Alkol de aynı şekilde. Yani senin alkolden ve kafeinden aldığın, enerji içeceklerinden ya da çaydan, kahveden aldığın su sayılmıyor. Meyvelerden, sebzelerden aldığın su sayılabilir. Çünkü meyveler çok yüksek oranda su içeriyor. Aynı zamanda yüksek elektrolit içeriyor. Bu bahsettiğimiz işte vitamin, minerallerin hepsini içeriyor. Bu konuya da dikkat edin. Kahvenizde işte ben günde 5 bardak kahve içiyorum. Yok kardeşim. Hatta 5 bardak kahve içiyorsan çok daha fazla su içmen gerekiyor. Suyun birçok faydası var. Senin cilt sağlığında en önemli etkilerinden bir tanesi bu mesela. Cilt sağlığında büyük rol oynuyor. Aynı zamanda sindirimini kolaylaştırıyor. Besinleri çok daha rahat bir şekilde sindirmene yardımcı oluyor. Çünkü sen yemek yediğin zaman bütün kan vücudundan çekilip midene toplanıyor. Dolayısıyla senin kan volümün ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ama bu demek değil ki yemekleri yerken aynı zamanda eş zamanlı su içmemiz gerekiyor. Bu konuda yapılan araştırmalar genellikle iki yönlü. Bazı insanlar bu konu, yani bu bahsedeceğim konunun doğru olmadığını söylüyor ama bazıları gerçekten bunu destekliyor. Ben destekleyen tarafın argümanlarını daha mantıklı buluyorum. Yemek yerken sen bir sıvı aldığın zaman enzimler, yani senin mide asidin suyla karıştığında etkisini kaybediyor. Dolayısıyla artık besini etkili bir şekilde sindiremez hale geliyor. O yüzden yemek yerken sıvı, herhangi bir şekilde sıvı almak mantıklı değil. Yemekten 15 dakika, yarım saat önce içebilirsin. Bu şekilde gereksiz kalori almana engel olur. Yemekten işte belki yarım saat, bir saat sonra içmeye başlayabilirsin. Ama bu sindirim sürecinde su içmemek ve yemek sürecinde de aynı şekilde mantıklı geliyor bana. Kendimde de zaten hissediyorum. Su içtiğimde sindirimimin nasıl etkilendiğini, su içmediğimde ya da herhangi bir sıvı almadığımda sindirimimin nasıl etkilendiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. O yüzden ben bu mide asidinin etkisinin azaldığına, bu konuda yapılan araştırmalara inanıyorum. Bir diğer konu gün içinde su içmek önemli. Şöyle senin açlığını da bastıracak. Çünkü gün içinde hissettiğin açlıkların çok büyük bir kısmı aslında susuzluktan kaynaklanıyor. Yani acıktığında bir sonraki seferde şunu dene. Git şöyle bir 500 mililitre, yarım litre bir su iç. Bak bakalım hala aç hissediyor musun? Çoğu zaman açlığının aslında yok olduğunu göreceksin. Tabii ki bir gün boyunca hiçbir şey yemediysen akşama kadar bunu yapmak mantıklı değil. Ama hani bir yemek yemişsin, bir saat sonra iki saat sonra yine bir açlık oluşuyor. Atıştırma ihtiyacı hissediyorsun. Su iç, açlığının gittiğini göreceksin. Altıncı maddemiz, antrenman ve yemeği iyi görünmek için değil, iyi hissetmek için yap. Yani iyi görünmek için yemek yeme, iyi hissetmek için yemek ye. Seçimlerini bu yönde yap, sana iyi hissettiren yemekleri ye. Sen sert antrenmanlar yapıp görünüşünü önemsemekten ziyade kaldırabileceğin, vücuduna iyi gelen antrenmanlar yap, hislerini önemse. Spor salonuna gittiğinde eğer böyle her yerin gerginse, mesela o gün mobilite günü, o gün ağırlık yapmak zorunda değilsin, kardiyo yap, mobilite yap. Kasların sor hissediyorsa, sürekli her gittiğinde ağır kilo kaldırmak zorunda değilsin. Yaptığın antrenmanı yarı yarıya azalt, ağırlıklarını azalt. Artık hislerin sana neyi söylüyorsa, neyi yapman gerektiğini hissediyorsan. Ama senin aklındaki bütün şey iyi görünmek olduğunda ne oluyor biliyor musun? Gidiyorsun spor salonuna, nasıl göründüğün senin için daha önemli olduğu için hislerini görmezden geliyorsun. Eğer yorgun hissediyorsan bunun farkına bile varmıyorsun çoğu zaman. Yine sert bir antrenman yapıyorsun. Yine sert derken bütün odağın görünümünde olduğunda hislerini görmezden geliyorsun ve bu uzun vadede hem seni hedefinden uzaklaştırıyor hem de sağlıksal problemlere, işte sakatlıklara vesaire sebep oluyor. Aynı şekilde yemek. Yani sen sevdiğin şeyleri ya da işte bu çok yaygın olarak karşılaştığım bir konu. Bunu yediğimde göbeğim çıkıyor diyor mesela kadınlar. Göbeği açık bir şey giymiş. Bunu yersem göbeğim çıkıyor. Ya göbeğin çıkıyor. Şimdi o zaman bizim göbeğimiz çıkıyor diye bir şey yemememiz lazım. Çünkü ben her yediğimde benim göbeğim çıkıyor. Yani midenin hacmi genişliyor ya, göbeğinin çıkması sence de çok normal değil mi? Ama işte dışarıdasın, hani etrafında insanlar var. Dolayısıyla dış görünüşünü hislerinden daha önde tutuyorsun. İnsanlar benim göbeğimi görecek. O yüzden mesela çok az yiyorsun, sadece bir şeyler atıştırıyorsun. Alman gereken makro besinleri önemsemiyorsun. Nasıl hissettiğini önemsemiyorsun. Aç sadece başkaları için yaşadığın aslında, ya bununla ilgili de hani bir yazı paylaşmıştım. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Başkaları için yaşadığında özgür olamıyorsun. En büyük kölelik aslında gerçekten bu. Hepimiz mutlaka belli alanlarda başka insanların görüşlerini kendi sağlığımızdan ön planda tutuyoruz. Ama zaten en fazla kendime hatırlattığım bir konu. Burada da tekrar dile getirmek istiyorum. Ayrıca sen hislerini önemsediğin zaman almak istediğin sonuçlar zaten çok daha iyi olacak. Yemeği yedikten sonra şöyle bir kendinle bağlantı kur. Nasıl bir farklılık oluyor? O yemek sana nasıl hissettiriyor? Böyle bayılıp kalıyor musun? Yoksa yemeği yedikten sonra mesela bir saat sonra hızlı bir şekilde sindirip o alman gereken şeyleri alabildiğini hissediyor musun vücudunda? Hangi yemeği yedikten sonra antrenman performansının daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Hangi yemeği yedikten sonra tuvalette onu çıkarırken sıkıntı yaşıyorsun? Bunları gözlemle. Görüntünü bir kenara koy. Nasıl hissettiğine odaklan. Şimdi 2024 yeni başladı. Ben bu videoyu çekerken şu an Ocak ayının sonlarındayız. Herkesin fiziğini değiştirme gibi bir hayali var. İki arkadaş aynı fizik yapılarına sahip bu yola baş koydular. Dediler ki ben 2025'e kadar hayatımdaki en iyi fiziği elde etmeye çalışacağım. Bir tanesi tamamıyla dış görünüşüne odaklandı. Bunu ön plana koydu öncelik sıralamasında. Diğeri de nasıl hissettiğini ön plana koydu. Bunlar antrenman yapmaya, beslenme yapmaya, uyku düzenlerine falan filan başladılar. Sadece dış görünüşünü önemseyen, nasıl hissettiğini ikinci plana atan kişinin yemek seçimleri, antrenman seçimleri mantıklı olmayacak. Ne kadar sert antrenman yaparsa yapsın, ne kadar az onun işte mentalitesine göre yemek yerse yesin, o istediği kiloyu veremeyecek, istediği şekle gelemeyecek. Ama sen, hislerin hiçbir zaman sana yalan söylemez. Hislerini takip eden insan, bazı günler antrenmanın şiddetini düşürmesi gerektiğini hisseden, bazı günler çok daha enerjik hissedip biraz daha fazla yüklenen, aynı şekilde beslenmesini ona göre ayarlayan, performansını arttıran, sindirimini kolaylaştıran, onu işte yedikten sonra ağırlaştırmayan şeyleri tercih eden insan uzun vadede bir yılın sonunda kesinlikle ama kesinlikle arzuladığı hedefe çok daha hızlı ve net bir şekilde ulaşacaktır. Aynı zamanda süreçten de keyif alacaktır. Mesela kilo almaya çalışan bir insansın. Ben bunu çünkü uzun süre yaptım işte. Çok zayıftım, kilo almaya çalışıyordum. Kendimi zorlayana kadar yemek yiyordum. Bir süre sonra zorluyorsun. Bir hafta, iki hafta. Üçüncü hafta belki bir hasta oluyorsun. Sonra iki gün yemek yiyemiyorsun. Vücudun bir şekilde kendi olması gereken seviyeye, sağlıklı, optimal seviyeye bir şekilde geliyor. Sen ne kadar yüklenirsen yüklen. Bir yerde patlarsın. Ortalamaya baktığın zaman iki gün hiçbir şey yemediğinde zaten günlük ortalama kalorin yine ideal seviyelere gelmiş olur. O yüzden baktın mesela kilo almaya çalışan bir insansın. Zorluyorsun. Ama böyle hislerin sana artık daha fazla zorlamaman gerektiğini söylüyor. Ama hayalindeki o fiziğe baktığın zaman da yemen gerekiyor mesela o fiziğe ulaşmak için. Burada şimdi hislerini mi dinlemen gerekiyor yoksa o aklındaki resme ulaşmak için yemeye devam mı etmen gerekiyor? Hislerini dinlediğinde, o şişkinliğin gidene kadar biraz daha az yediğinde, belki 1-2 gün oruç tuttuğunda su orucu, çok daha hızlı bir şekilde uzun vadede bu maraton yani sonuçta maratonu tamamlayabildiğini göreceksin. Bu paternlerin farkına var. Vücuduna ihtiyacı olan şeyi vermeyi öğren. En hızlı sonuç bu şekilde gerçekleşecek. Sen sadece aynadaki görüntüne odaklanırsan ya da tartıdaki rakama odaklanırsan bunlar seni her zaman yanlış yönlendirecek. Tartıda hiç kilo vermiyor gibi gözüküp sağlığın daha iyiye gidiyor olabilir. Çok daha iyi hissediyor olabilirsin. Aynada biraz daha sulu görünüyorsundur. Ama hislerin çok iyidir. Libidon yüksektir. Uykuların iyidir. Yemek yedikten sonra ağır hissetmiyorsundur. Antrenman performansın artıyordur. Yani bunların hepsi sadece bir data. Tamamıyla güvenmen gereken, sadece ona bağlı olarak bütün beslenme ve antrenman alışkanlıklarını değiştirmen gereken bir data değil. En önemli data senin nasıl hissettiğin. Çünkü günün sonunda vücudun senle ayna ya da tartı aracılığıyla iletişime geçmiyor. Senle hislerin aracılığıyla iletişime geçiyor. En güvenilir bilgi kaynağı hislerin. Evet, son 7. maddemizde de tabii ki uyku yer alıyor. Uyku olmazsa olmaz. Benim uykuyla alakalı en genel yapılan gördüğüm hatalardan bir tanesi şu. Herkes zaten hafta içinde çalışıyor. Erken yatıyor, ona göre erken kalkıyor. Yani uyku rutini hafta içinde sıkıntı değil. Ama hafta sonu geldiği zaman insanlar böyle birden sanki bir daha hiç çalışmayacakmış gibi sabahlara, geç saatlere kadar oyun oynayanlar, arkadaşlarıyla takılanlar, gece klaba gidenler vesaire. Dolayısıyla uyku ikinci plana atılıyor. Sabah ne oluyorsun, nasıl diyorsun, erken kalkmayacağım, daha fazla uyurum. Daha fazla uyuyorsun. Cumartesi bu şekilde geçti. Pazar yine aynı şekilde. Cumartesi gecesi pazara kadar, geç saatlere kadar ne yapıyorsan yaptın. Pazar akşam geldiğinde bu sefer cumartesi sabahtan geç kalktığın için akşam erken yatamıyorsun. Dolayısıyla pazartesi sabahta iş günü, pazar akşamı geç yatıp pazartesi sabahı erken kalkmak durumunda kalıyorsun. Yani kendine jet lag yaratıyorsun. Pazartesi sendromu dediğimiz olay tam olarak böyle gerçekleşiyor. Senin hafta içindeki uyku rutinin gayet iyi. Hafta sonu geç yatıp geç kalkmaya başlıyorsun. Ama pazartesi sabahı tekrardan erken kalktığında, pazar gecesi geç yatıp pazartesi sabahı erken kalktığında çok az uykuyla haftaya başlamış oluyorsun. Dolayısıyla o yorgunluk bazen cuma gününe kadar sürebiliyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak. Biyolojik saat dediğimiz, circadian rhythm dediğimiz şey tam olarak bu. Bunu inşa ettiğimizde vücudumuz en iyi şekilde performans sergileyecek. Sağlığımız bundan mutlaka ama mutlaka olumlu yönde etkilenecek. Gece çalışan bir insan olabilirsin. Önemli değil, elindekinin en iyisini yapmaya çalış. Her gün bir rutin geliştir. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Bu sandığından çok daha önemli. Senin kilo vermende, kas yapmanda, cinsel hayatında, gün içerisindeki enerjinde, bilişsel performansında, üretkenliğinde, hemen hemen her şeyde mutlaka rutinine göre olumlu ya da olumsuz yönde etki edecek bir unsur. Sadece yatağa yatınca uyumayı bekleme, uykuya hazırlan. Belli bir saat öncesinde yemeğini kes. Eğer gece çok sık tuvalete kalkan bir insansan ona göre belli bir saat öncesinde suyu kes, yatmadan önce tuvalete git. Telefonla, televizyonla ya da çok yüksek ışığa maruz kalmamaya çalış, bunlarla vakit geçirme yatmadan bir saat öncesinde. Çay, kahve vesaire özellikle öğlen saat 1-2'den sonra almamaya çalış. Yatmadan önce çok yoğun antrenmanlar yapmamaya çalış, kalp ritmini çok fazla yükseltme. Yapabiliyorsan sabah erken saatlerde antrenman yapmaya çalış. Başka bir opsiyonun yoksa tabii ki hiç çoktan iyidir. Uykunu da etkilemediğini düşünüyorsan ideal olmasa bile geç saatte antrenman yapabilirsin. Nefes antrenmanları yaparak kendini sakinleştirebilirsin. Bir kitap okumak beynindeki düşünceleri sakinleştirecektir. Tek bir tarafa odaklandığın zaman uyumak çok daha kolaylaşır. Nefes antrenmanları ve kitap okuma benim en favori uykuya hazırlanma rutinim. Esnetme, gerdirme yapabilirsin. Bu kaslarını gevşeteceği için yine aynı şekilde seni uykuya hazırlayacaktır. Vesaire. Bütün bunlar da aklınızda bulunsun. Yine aynı şekilde uykuyla alakalı bir bölüm yapmıştım. Detaylı olarak bunlardan bahsetmiştim. Umarım bu bölümde sizde bir farkındalık oluşturmuştur diyorum arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.